Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programına hoş geldiniz. Aposto Radyo'daki bu programda benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli, tehlikeli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Hayatta herkesin bir yolculuk hikayesi var ve bile isteye yollara düşmüş her yolcunun bir felsefesi. Her bir bölümde birbirinden çok farklı mesleklere ve dünya görüşüne sahip bir sırt çantası ya da bir valize dünyayı sığdırmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesareti ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız Başıma Gelmeyen Kalmadı başlıyor. Burçak Güney, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Başıma Gelmeyen Kalmadı.
Her zaman.
Programımızın adı ve senin de başına dünyanın farklı yerlerinde birçok şey geldiğini biliyorum ama birazcık senden bahsedeyim istiyorum ben. Ben seni uzun yıllardır tanıyorum. Reklamcısın. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okudun. Betül Mardin'in öğrencisin. Sonra birlikte çalışma fırsatı buldun ve sonra kendi işini kurdun. Workshop diye bir ajansın var. Kaç senedir seyahat ediyorsun ve tek başına seyahat konusunda bize söyleyeceklerin var diye tahmin ediyorum. Çok dolusun çünkü bu konuda.
Tabii paylaşımları da özellikle çok dikkat çeken konulardan bir tanesi bu. Hep tek başına tek başına. Kaç senedir? 15 seneye geçti tek başıma seyahat ediyorum. Bunun aslında başlangıcı benim doğum günümde kendime bir hediye vermemle başlayan bir konu.
Doğum günüm?
Aralık'ta. Bir yay. Gezenti bir yay. Aralığın sonlarında doğum günüm benim. Yılbaşıdır, yok çok yakın. Ben biraz önce bahsettiğim gibi aslında bir iletişimci olmama rağmen belki de mesleki bir deformasyon. İnsan neslinden çok haz etmeyen bir iletişimciyim. O yüzden de burada Türkiye'de en azından kendime kurmuş olduğum hayat bazılarına göre asosyallik ama bana göre seçici sosyallik.
Oraya geleceğim, çok acayip bir hayatım var çünkü.
O yüzden seyahat etme tarafı da burada doğum günümde ve yılbaşında birilerinin bir şey yapmasını beklemek yerine kendim için bir şey yapmayı seçmem ve ilk seyahatimi bunun üzerine gerçekleştirmemle başladı. Ve
nereye, sonra baktım, nereye gittin ilk?
İlk Kahire'ye gittim, Mısır, piramitler. Oo. Bir Indiana Jones jenerasyonu olarak benim için müthiş ütopik yani. Ki orası da ayrı bir, yani böyle piramitlere gizlice girmeler, kaybolmalar çok olaylı. Ondan sonra da bu bir ritüel haline geldi. Her doğum günüm yaklaşırken hiç bu tip üzüntülere, İşte şöyle mi olurdu, böyle mi olurduları düşünmeden kendime böyle bir ödül veririm ve yıl içinde pek çok yere gitmeme rağmen en pahalı, en maliyetli seyahatlerimi her zaman yıl sonuna bırakırım.
Yıl sonunda bırakırsın. Evet. Ama bildiğim kadarıyla şöyle bir geleneğin de var aslında. Kimi zaman 300-400 dolarlık bir otelde kalırken ertesi gün 5 dolarlık bir hostelde kalabiliyorsun. Gittiğin ülkeye bir daha gitmiyorsun ve kaldığın otelde ikinci bir defa kalmıyorsun. Bu da çok enteresan. Bu nasıl oluştu?
Şöyle ki benim gayet mütevazi bir memur ailem var Bursa'da. Ben tabii eğitim için üniversiteyi kazanınca buraya geldim. Ve ondan sonrasındaki bütün hayatımda kendi hayatımı kendim dizayn ettim. Ama bunu yaparken kendi işinizin olmasının bir sonucu olarak Türkiye gibi bir ülkede çalıştığınız zaman her zaman matematik 1 artı 1 2 yapmıyor. Ve iş hayatında çok daha zorluklarla karşı karşıya geliyorsunuz. Bazen ekonomik problemler, bazen işle ilgili başka problemler. Ve sonunda görüyorsunuz ki her şey sizin istediğiniz gibi olmuyor. Ve ben bunun sonucunda kendimi sürekli test edebileceğim bir ortam yaratmak istedim kendime. Bu ne demek? Maddi gücünüz ne olursa olsun mutlu olabileceğiniz bir hayatı yaşayabiliyor musunuz? Yani bu şu demek, şu anda istediğiniz kadar ekonomik gücünüz olsun, istediğiniz her yerde yaşayabilirsiniz, her yemeği yiyebilirsiniz, her otelde kalabilirsiniz, paranın satın alabileceği her şeyi yapabilirsiniz. Ama yarın öbür gün bunlardan herhangi birisini kaybettiğiniz zaman aynı mutlulukta yaşayabilecek misiniz? Bunu kendime öğretmek için ve hatırlatmak için sürekli bu şekilde yaşarım ben.
Harika.
Yani ne demek bu? İşte tatile bir yere gittiğinizde orayı deneyimleyebileceğiniz en iyi otelde kalabildiğiniz gibi ertesi gün aynı koydaki 4-5 dolarlık bir otelde de aynı keyifte, ama oradaki şey parantez içinde, o kısmı çok önemli yani. Aynı keyif ne demek? Hani sürünerek, tabiri caizse değil. Hani aynı manzaraya bakan aynı keyifte bir yerde de kalabiliyorsunuz. Bu şunu gösteriyor: rüzgar terse döndüğünde ben gene çok mutlu olarak yaşayabilirim. O yüzden de bu tip özellikle hani başkalarına çok böyle radikal gelebilen seyahat kararlarındayım. Bir gün uyuduğum yerde bir gün uyumam. En radikal hareketlerimden bir tanesi bu bence. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, hayat çok kısa. Ve insanlar anlaşılamaz bir şekilde bunun süre geleceğini zannediyorlar.
Evet, hayat boyu, yani nesiller boyu yaşamaya devam edeceğiz.
Devam edeceğini zannediyorlar ve sanıyorlar ki erteliyorlar da bir sürü şey bu yüzden. İşte mesela baktığınızda çok çoğudur bu. İşte der ki mesela valizi asla kaldıramam, taşıyamam. Bir gün kaldığım yerde işte orada bir hafta biz rahat edelim, böyle bir dünya yok. Hayat deneyimleyebileceğiniz o kadar çok şey sunuyor ki size. Ben hatta bir gün yediğimi bile aynısını yememeyi tercih ediyorum ki. Hatta daha da ilginci, benim evimle ofisim arasındaki yolda 7-8 ayrı alternatif var. Ben aynı yolu bile kullanmıyorum. O kadar tatlı bir sürü şey yapabiliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi bazılarının o konfor alanında diye kendilerine yarattıkları alanlar bence tuzak. Ben o tuzaktan uzunca bir süre önce çıktım.
Çıktın, harika. Peki para konusu çok soruluyordur sana da.
Evet.
Bu seyahatlere nasıl bütçe yaratıyorsun? Nelere dikkat ediyorsun? Biraz anlatsana bunu.
Şimdi aslında tabii bu özellikle sosyal medyayla birlikte insanların seyahat kriterlerini gözlemlemesiyle hep bizim gittiğimiz yerler çok pahalı zannedilen yerler. Tabii ki uzak olmalarından kaynaklı uçak biletleri vesaireler farklı destinasyonlardır ama ben ona her zaman tabii çok net bir cevabım var. Başkalarını mutlu eden para harcama alışkanlıkları benim mutlu etmiyor. İşte ev, araba, benzer şeyler sahibi olmak, AVM'lerde ve benzer zamanlarda geçirilmiş hayatlar bana göre değiller. Ve aslında bize çok marjinal gelen, yani nedir işte hafta sonu 3 günlüğüne Madagaskar'a gidiyorsunuz. 3 günlüğe Madagaskar'da nasıl 10 bin lira veriyorsunuz mesela? Birincisi ben 3 günlüğe Madagaskar'a 10 bin lira vermiyorum. Zaten onun altında dediğim gibi yeri geldiğinde oradaki minibüse biniyorum. Sahilde yatıyorum, çadırda kalıyorum. Ama burada sizin işte bir şey AVM'sinde bütün bir hafta sonu harcadığınız para bana çok marjinal geliyor.
Evet.
O yüzden aslında şu çok önemli bence. Sabah uyandığınızda harekete geçirecek bir hayatınızın olması lazım. Yani bir heyecan yaratan bir hayatınızın olması lazım. Seyahat, daha doğrusu dünya bende bunu yaratıyor. Onun için de oraya harcadığım hiçbir paranın boşa gittiğini düşünmüyorum. Ha, daha güzel tarafı tam tersi. Benim dediğim gibi iletişim danışmanlığı yapıyorum. Bu şu demek, insanlar zaten benim fikirlerime para veriyorlar. Yani vizyonuma para veriyorlar. O yüzden benim müşterilerim de başkalarına delilik gelebilir ama benim işte mesela o gün perşembe toplantıdayken cuma sabahı bir anda Galapagos'a çıkmama şaşırmıyorlar. Çünkü zaten buna para veriyorlar. Yani benim onların üzerinde bir şeyler düşünmeme. Çünkü dikkat edin, bence dünyanın en büyük sorunlarından birisi o. Herkes herkese aşağı çekiyor.
Doğru.
Hep olumsuz, her şey olmaz. Ama tam tersi, biz zaten yaptığımız işte insanları yere sürükleyerek para kazanan insanlarız. O yüzden de daha başka şeyler düşünebilirseniz çok daha önde oluyorsunuz. Ben şeye çok benzetirim bunu. Farz edin inanılmaz dallarla dolu bir ormanda yürüyorsunuz. Her yer üzerinize geliyor, bütün ağaçlar vesaire. Bunda görebileceğiniz yol en fazla önünüzdeki işte bir metrelik bir mesafedir. Benim yaptığım şey tepeden bakmak.
Hmm.
Yani size bütün yolu göstermek.
Bir drone gibi.
Evet. Ama onda da benim zihnimin çok iyi olması gerekiyor ki para kazanabileyim. Benim de kendimi şarja taktığım alan
seyahat.
Seyahat,
dünya.
Yol.
Yol.
Ama buradaki en büyük espri şu, plansız, programsız, dünyaya bırakarak kendini. Bununla ilgili hatta çok güzel bir örnek var. Ben o lafı çok severim yani. İnsanlar dikkat edin, hep böyle planlar yaparlar. İşte pazartesi şurada uyanacağız, salı burada yapacağız. Ya da seyahate gittiklerinde burada kalacağız, öğlen burada yemek yiyeceğiz. Bu hiçbir şey olmaz. Çok örneği var yani, benim dediğim gibi mesela kuzey ışıkları da aynı o şekilde gözlemlediğim yerlerden bir tanesi. Siz plan yaparsanız hayat buna direnç gösteriyor. Şöyle bir cümle var benim mottolarımdan birisi. Hayat güzel kadın gibi. Siz ne zaman ona bakmayı bırakırsanız o kadar güzel önünüze soyunur. O yüzden.
İnanılmazsın.
O yüzden ben ona öyle bakmayı uzunca süre önce bıraktım. Ve tam tersi ben ne kadar rahat bıraktıysam o da insanların işte 20-25 bin dolarlık turlarla gördüğü kuzey ışıklarını ben bir başıma bir çadırın altında -30 derecede koyduğumda gördüm. Ya da işte burada işte en son orkayı 5 sene önce görüyoruz dediklerinde bir dakika ben orkalarla yüzmeye gideceğim deyip aynı gün tekneden indiğimde önümden orka sürüsü geçti. Şimdi hayat, ya ben dünyayı çok seviyorum ama onun da bana çok aşık olduğundan eminim.
Ben de evet. Bütün bu anlattıkların sonucunda bu yola ben de seninle çıktım şu anda. Peki 3 tane çok acayip seyahatin var benim bildiğim, takip ettiğim ve üzerine konuştuğumuz ama ona gelmeden önce senin normalde evlerimizde besleyemeyeceğimiz türden canlılarla kurduğun çok acayip bir iletişim var. Evini kimlerle paylaşıyorsun?
Şimdi öncelikle ben bir ifade kullanmıştım. Bu bayağı bir tepki gördü uzunca bir süre önce. Hatta insanlar birbirine paylaştı bu paylaşımı. Ben en azından evimde beslediğim yılanın türünü biliyorum. Yani şu demek, benim gözlemlediğim kadarıyla bunu da çok açıklıkla söyleyebilirim. Bütün dünyayı neredeyse gözlemlemiş ve çoğunda bütün hayvanlarla direkt doğrudan temasa geçmiş birisi olarak ben hiçbir hayvan cinsinden bu zamana kadar zarar görmedim. Ki bunda işte köpek balığı dalışları var. Bahsettiğim gibi hani aslanlarla vesairelerle direkt şeyde hayvan bahçesi gibi ortamlardan bahsetmiyorum.
Gece doğal ortamlar.
Bunların hiçbirisinde hiçbir zarar görmedim. Bunu da gözlemlediğimde zaten bu pandemi öncesine kadar yani 2-2,5 sene öncesine kadar burada tamamen 1+1 bir evim vardı. Ve dünyayı dolaştım. Yani işin dışındaki tüm zamanlarda ben hep yurt dışında bir yerlerdeydim. Sonra içime doğmuş gibi, aslında içime doğmadı bu dediğim gibi hani dünyanın gene bana oradan bence gönderdiği bir mesaj.
Evet.
Pandemiden birkaç ay öncesinde bir sabah uyanıp ya ben burada olmak istemiyorum galiba daha büyük bir yerde mi bir hayatım olsun diye bir şey düşünürken bir sabah işte büyük arazili deniz tarafında bir ev tuttum aynı gün içinde. Ve tesadüf o zaman işte şimdi de sahip olduğum bir yılanım var. Ve onunla birlikte başlayan hayvanlar sonrasında 84-85 tane hayvana ulaştı.
Ya Golden'ım var gibi rahat söylediğine şuna inanamıyorum.
Tabii ama aslında hiçbir farkı yok. Çünkü günün sonunda baktığınızda fobiler insanlara sonradan yerleşen şeyler.
Evet.
Papağanlarım var. Hatta bir dönem kangurum falan vardı yani. Hani o...
Gerçekten
tabii, tabii. Ama buradaki ana benim gözettiğim şey şu. Benim bütün hayvanlarım kendi doğal ortamda gibi yaşıyorlar. Bu ne demek? Mesela hayvan kadar ben tabii dünyayı çok sevdiğim için evin içinde bir o kadar da onların doğal habitatına uygun bitkiler vesaireler, ağaçlar falan var.
İklimlendirme
yani. İklimlendirme var. Var yani.
Türkiye'de yaşadığına emin misin?
Ben dünyada çok mutlu ve çok güzel yaşıyorum.
Harikasın. Peki buradan hemen konuyu Galapagos'a getireceğim. Çünkü birçok gezginin hayallerinden bir tanesi. Sen Madrid'den çıkıp bir ekvator turu yapıp oradan Galapagos'a devam ettin. Şu yolculuktan biraz bahsetsene bize. Madrid'e gittiğinde Galapagos'a kadar gideceğin belli miydi? Orada mı plan yaptın? Orada mı karar verdin? Onun öncesi hangi duraklar oldu? Bir anlatsana.
Benim seyahat şeklim aslında pek çok gezgini çok şaşırtacak şekilde denilebilir. Bir kere hiçbirisi önceden planlanmış seyahatler değiller. Yani benim bu zamana kadar yaptığım hiçbir seyahat bir hafta öncesinden bildiğim şeyler değildi benim. Tam tersi bu bende baskı yaratıyor. Yani bir yerin planlanmış olması. Galapagos'ta öyle keza. Neye karar veriyoruz, nasıl karar veriyoruz? Ben bildiğiniz böyle hani çok şeydir. Böyle haritayı önüne açıp aa bir dakika nereler var falan gibi. Tabii ki bu mesela bir sürü insan diyebilir ki iyi de bunun için belli bir paranın olması lazım. Tam tersi ben bendeki para kısmı hani oraya gidebilecek kadar uçak bileti varsa benim için okeydir yani. Hani,
ben de öyleyim.
Bu hani dönüşü de olmayabilir bu arada daha da radikal.
Bir şekilde dönerim.
Bir şey, ama bir şekilde her zaman döndüm ben yani.
Ben de.
O yüzden de Galapagos'ta benim klasik bir cuma akşamı hani evde saat 5:30-6 gibi artık böyle ya ben ne yapacağım hiçbir şey yok hafta sonunda burada mı oturacağım falan derken biletlere bakarken işte bir uygulamalardan bir tanesinde işte Galapagos'a direkt tabii bir şey diye bir şey yok yani bizimde.
Evde otururken de Galapagos'a gitmezsin ya.
Şöyle gidersin evde otururken bana dedim ya diğer şeyleri çok korkunç geliyor. Yani mesela hiç anlaşamayacağım bir date'e çıkmak bence daha korkunç yani hiç tanımadığım birisine. Ama onun yerine hani Galapagos'ta foklar moklar okey benim için orada bir şey olmaz yani bana. O yüzden bunda da yani ben böyle tabii ya Galapagos'un nasıl gidilir falan tabii böyle Google'a Galapagos'un nasıl gidilir deyince çok bir şey çıkmıyor yani bir tarafta. Ya da işte çok parası olanlar için bilmem ne turları. National Geographic'in Amerika'dan bir turu var mesela. İşte Amerika üzerinden gidiyorsun böyle saçma paralarda. Tabii ki öyle bir ne para var ne öyle bir ruh var bizde. O yüzden ben nasıl gidilir bayağı harita üzerinden hani bildiğiniz böyle şey kilometre hesabı. Oraya en fazla nasıl yaklaşılabilir? İşte Madrid hani en şey destinasyonlardan biri. Sonra tabii Ekvator ve Kito'yu araştırınca öğrendim.
Ya bir de şu var. Türkiye'den çıktıktan sonra dünyanın herhangi bir ülkesine geçmek çok daha ucuz.
Aynen öyle. Bunu bir kere özellikle bence insanların en fazla engellendiği konulardan bir tanesi o. Sanıyorlar ki işte yurt dışı çok pahalı. Yani sizin Bodrum Çeşme tatiliniz bunların çok çok üzerinde paralardalar.
Doğru.
Bunu mesela asla unutmamak lazım. Benim mesela işte tabii konuyu açıyor. Benim kuzey ışıklarında harcadığım para 3-4 bin lira vardır yoktur. Yani Oslo, Finlandiya uçak arası 300 lira. 300 liraya şu anda ben Dalaman'a gidemiyorum.
Doğru.
Yani bunları bu bir kere... Şeylerden atmak lazım. İnsanın hani
zihinden
atması lazım. Bunda da Galapagos'ta dediğim gibi ben tamamen hani şey eski usul nereden ulaşılır, ne yapılır? Madrid'de uçtum. Madrid'de de o zaman 300-400 lira bir rakamdır. Oradan Kito'ya tabii Ekvator'un işte kuzeyinde bir havaalanı tek olduğu yer. Ama oraya gitmişken de ben mesela dönüş bileti almadım Galapagos dönüşü. Çünkü benim en sevdiğim şeydir o. Hayatın getirdiklerine kendini bırakma. Zaten hayat dediğim gibi bana yapmadığını bırakmıyor yani. Hani çok seviyorum kendisini. Çok anlaşıyoruz. O yüzden de hani Ekvator'un ki mesela benim hiç keşiflerimde ben yani Galapagos'a gideceğimi kafaya takıp Ekvator'daki araları es geçmedim ben. Ben Ekvator'a iner inmez daha indiğim anda yani ilginç bir şekilde hani orada farklı bir şey olduğunu hissettim belki. Ve dediğim gibi mesela Ekvator'dan bayağı bildiğimiz hani kafasında böyle tavuklar falan olan otobüslerle indim mesela güneyine kadar Galapagos'a kadar. Ama Galapagos'a ben indiğimde oradaki adalardan birini hiç unutmuyorum mesela daha hani welcome. Ben de tabii insanlar böyle valizler bir şey yok. Adada bir şey yok. Sadece 15-20 kişi National Geographic'in bir heyeti var. Hı-hı. Bahsettiğim tonda hani fotoğraflar, kameramanlar vesaireler falan gelen bir heyeti var. Bir de ben varım adada yani. Hani ben de sadece...
Peki özel bir izinle mi gidiliyor? Bir yerlerde izin almak gerekiyor.
Kapıdan. Onda da mesela yani mesela bu hiç çalışılmamış bir şey. Ama ben her türlü kapıdan çok rahatlıkla geçerim.
Geçiyoruz.
Tabii çünkü o muhtemelen dediğim gibi herkeste bir şey var. Gördün deli dön geri derler eskiler yani. Yani orada böyle çok garip ortamların hepsinde herkeste bir şey oluyor. Yani kadının bir bildiği var herhalde oluyor ama aslında kadının bir bildiği yok yani. Ama dediğim gibi mesela orada ki hani baktığımızda çünkü orada adalarda yaşayan insan adalar da yok. Adalar arası transferler de yok mesela, konu çok radikal. Eğer bahsettiğiniz konuda bir turla gitmezseniz yani. Ama benim deneyimlenmemle ben çok rahat buradan Alanya'ya gitmek kadar benim kolayım da bir yer artık orası. Yani evet. Orada da hani Galapagos esnaf lokantası var tanıdım mesela.
Peki Galapagos'ta başına gelen çok acayip hikayeler var.
Evet, evet.
En sevdiklerinden bir tanesi anlatsana.
Bir tanesi şu aslında. Benim öykümden de bence en güzel örneklerden bir tanesi o. Ben Galapagos'a giderken yanımda bir tane büyük sırt çantası götürdüm. Ve o sırt çantasının içine sanki bin yıldır dalıyormuşum gibi görüp görülebilecek en büyük paletlerden aldım buradan giderken. Yani mantıksız bir kilo aynı zamanda düşünün. Evet. Yani üst baş süs falan filan değil yani. Evet. Müthiş fotoğraf makineleri falan filan da hiçbir zaman götürmem ben. Telefon hani bir de bir, onun üstü bir üstü eğreti bir makine gibi. Ve şnorkel falan yani. Sanki hani elimde koymuş gibi bulup orada yüzebileceğim bir şey dizayn etmişim demek ki zihnimde. Ve sonra tabii Galapagos'un bir merkez adası var. Onun haricinde birkaç tane daha adada yerleşim var. Ama yerleşim dediğiniz sizin hani bizim anladığımız tonda bir yerleşim değil. Hiç yerleşim yani, hiç yok.
Hiç yok.
Ve biliyorsunuz o Darwin'in tabii evrim vesaire teorileri de oradan çıktığı için Galapagos'taki hayat gerçekten dünyadan izole bir hayat. Yani oradaki bazı türler dünyanın hiçbir yerinde olmayan türler. Evrimleşmiş türler baktığınızda. O yüzden de işte bu adalardan bir tanesinde daha ilk gün, benim geldiğim ilk gün küçük minik bir otel bozması, otel demeyelim. Bir yere ben üstümü başımı bir şeyimi koydum. Ve sonra yürüyüşe çıktım adanın etrafında. Yürüyüş çıkmak demek yani harita falan yok tabii ki elimde.
Bir göreyim.
Bir göreyim aynen. Yani, tamamen kıyıdan kıyıdan yürüyorum ben ama hiç insan olmayan bir yer şey düşünün yani bir merkezi. Ve işte paletlerim vesaire. Bu arada Galapagos mutfa sıcak bir yer değil, gayet serinlerde bir yer. Neyse böyle deniz kenarından gayet ilerlerken inanılmaz bir koy gördüm yukarıdan ama inanılmaz. Nefis yani koyun da bir ucunda. Tesadüf bu ya değil hani dünya seviyor.
Evet.
Benim için çok tatlı böyle bir kayalıklar gibi bir yer dizayn edilmiş. Aa ben paletlerim vesaire oraya gittim çok şeker. Müthiş koyda yüzerim. Harika olur. Hatta tabii önceden biraz böyle yolda da bir okudum foklar vardır bir şey vardır. Dediğim gibi korkum yok. Hani köpek balığı zaten dalıyorum sorun olmaz. Küçük bir de yanımda su geçirmez bir çantam var. Onun içine işte pasaportumu, paramı tabii ki oteli bırakamadığım için onlar yanımda. Telefonumu, fotoğraf makinemi falan koydum. Doğru. Ağzını da kapattım. Şimdi insan olmadığı için bir korkunuz da yok. Hani birisi gidip bir şey yapamaz onu. Ve yine de ben tabii hani daha önceki güvenlik önemli şeyimden ötürü denize çok yakın yere dedik. Yani kayalıkların biraz daha kara tarafını onu bıraktım. Sonra işte paletlerimi falan yedim gayet böyle şeker havalı. Ağa suya atladım. Efsane hemen 3-4 tane fok geldi. Ben de çıldırıyorum hayatımda. Fok görmemişim. Ve çok oyuncular ama foklar da büyük hayvanlardır yani. İşte daha önce
karşılaştık.
Evet yani büyük hayvanlar çok böyle tatlıların dışında pis tarafları da var yani tabii. Böyle iddialılar da.
Evet.
Orada işte ben yüzüyorum yani 15-20 metre falan açılmışımdır kayalıklardan da. İşte bir hatta böyle bir çok büyük dediğim bir metre yakında bir köpek balığı falan da var. Böyle dalıyorum şnorkelle falan. Öyle de oynarken foklardan bir tanesi benim yanımdaydı yani. Sonra bir anda ben... Tabii hani bir şey almasın diye şeye bakarken, sahile bakarken muhtemelen benim oraya baktığımı gördü. Ve benim ona yani ben sahile bakarken bir taraftan ben o fokun yüze yüze o kayaların üstüne doğru hızlıca gittiğini gördüm. Şimdi tabii onun yüzmemle benim yüzme hızım aynı değil. Ve tabii kayaların üstüne çıktı. Ben daha yapma etme demeden sanki hani içinize doğmuş gibi o benim içinde her şeyimin olduğu çantayı ağzına aldı. Ben tabii paletler bir taraftan çıkartamıyorum ayağımdan haklı olarak. Elindeki çantayı alıp suya inmeye çalışıyor. Tabii su geçirmez olsa da hani benim her şeyim kaybolabilir, tabii. Gidebilir. Ben kayalıklardan bir tanesindeyken ağzından yakaladım çantayı. Vermiyor. Çekiştiriyoruz falan böyle. Vermiyor tabii. Ve ondan sonrasında böyle hani üstüne palet vurmayla falan böyle. İnatçı. Foklar tabii çok da inatçı. Ve böyle ısırdım da sağlam hayvanlar. Elinden aldım mesela ama... Yani onda bile kızamıyorsunuz. Şey o kadar tatlı ki. Evet. Yani mesela işte normalde ilk hissettiğiniz duygu korku vesaire gibi bir şey olmuyor işte. O yüzden hala bende çok tatlı öyküsü olan yerlerden birisi Galapagos.
Ne kadar kaldın Galapagos'ta?
Tabii ki Burçak hızında asla çok değil yani. Toplasam 4 gün falan kalmışım.
Nasıl döndün peki? Biletin yoktu.
Aa bilet her zaman bulurum. Ve görebileceğin en uygun fiyatları bulurum ben. Şimdi normalde derler ya son dakika bilet olmaz tam der. Son dakika her zaman bilet olur.
Ve son dakika bazen çok daha ucuz olur.
Hatta çok daha ucuz. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir yakınımla da konuşuyorduk aynı şey işte. Overbooking olmasın işte check-inleri önceden yaparım. Ben hiçbirisini hiçbir zaman yapmam. Çünkü her zaman uçtuğum işte mesela bütün uçak doluyken benim uçtuğum koltukların hepsi yanımda boş olur. O dediğim gibi aynen rahat tabii. Dönüşte aynı şekilde Kito'dan döndüm ben gene. Ama Galapagos bence mutlaka herkesin görmesi gereken yerlerden birisi.
Tanzanya'da bir aslan hikayem var. Onu da biraz bizimle paylaşır mısın?
Şener Şen gibi, evet. Aslanı ben öldürdüm diyor. Tanzanya'da tabii ilginç bir bölge Tanzanya. Yani Zanzibar vesaire biraz daha turistikken daha orta tarafı. Hani o safari yapılan Afrika formatının dışında hareket edebiliyor. Böyle plansız seyahatlerden bir tanesinde. Biraz daha orta kısmında dediğim gibi çadırlardan oluşan bir kampta kalıyor. Çadır dediğimiz yani tabii böyle sürünmeli çadır değil ama güzel böyle tentler. 5-6 tane çadırdan oluşuyor. İlk işte rangerlar indirdiler. Kapıda hemen bilgi verildi. Dediler ki benim de tabii ilk daha hayvan... Yani o kadar böyle jungle jungle görmemişim daha öncesinde. Dediler ki mutlaka tek başınıza yürümeyin. Yanınızda bir yani ranger dediğimiz işte o yardımcı olan oradaki korumalar, yerlileri, korumaları. Evet. Çünkü hani tamamen doğal hayatın içindesiniz ve bütün hayvanlar etrafınızda. Yani bunların hiçbir şekilde bir yerlerden kaçamayacağınız için. Her adımınızda mutlaka yanınızda bizden birisi olsun gibi bir bilgi verdiler. Çadıra da yerleştirdiler. Tabii işte akşam yemeği için de akşam 6 gibi de yemek yiyeceğiz. Akşam yemeği restoran değil yani restoran demeyelim oraya. Her yere açık olan üstü açık bir yer. İşte 3 gibi falan odaya yerleştim ben. Yani çadıra daha doğrusu. Fermuarı da kapadım. Şey, fermuardan görüyorum tabii dışarısını sineklik. Sonra yaklaşık bir yarım saat, bir saat sonra ben tabii ufaktan abi böyle dışarı çıkayım. Ranger'ı da çağırayım. Bölgeye de bir bakayım falan derken ki gelirken hani yolda da birkaç tane hayvan görmüştük. Hani o işte büyük yok beşli vesaire. Ben zaten onların hepsini klasik 5. dakikasında gördüm tabii şansla yani. Tam böyle kapıyı açıp işte Ranger'lardan birisine seslenirken benim fermuarı açmamla dişi bir aslanla göz göze geldim ben. Bir oldu çünkü o benim önümde hani çadırın fermuarın olduğu yer ufak böyle bir minik bir şezlongumsu bir şey koymuşlar. Orada gayet rahat güzel bir siesta. Öğlen uykusunda. İlginç olan tarafı onun gözünü açmasıyla yani beni görmesi arasında hiçbir hareket ve hiçbir şey yok. Sanki normal hani yanına birisi gelmiş eşi gelmiş gibi tonla uyumaya o devam etti. Ben de fermuarı kapatarak yaklaşık bir saat kadar onun uyanmasını bekledim. Sonra gittikten sonrasında ama aslında bu şunu öğretiyor. Şimdi o seyahatlerde evet. Aynı yere geliyor. Dünyada biz hem her şeyiz hem hiçbir şeyiz.
Doğru.
Bunu çok iyi hatırlamak lazım. Biz o hayvanların hiçbirisinin beslenme zincirinde değiliz. Onların herhangi bir alanı dokunmadığınız sürece ve onların dışında hareket etmediğiniz sürece hiçbir şekilde size müdahalede bulunmazlar. Yani aynı şeyi köpek balıklarıyla dalarken görürsünüz, yüzerken görürsünüz. Mesela derler hep bana böyle videolarda mesela. Hiç hareket etmiyorsunuz suda. Ben hareket ediyorum. Ben onlar gibi hareket ediyorum. Onlar gibi hareket ettiğiniz zaman bizim insan olarak bence öğrenmemiz gereken şeylerden bir tanesi o. Zaten kimse kendi alanına girilmediğinde kimseye zarar vermiyor.
Doğru. Sana son sorum. Benim böyle bir defalarca kalkışıp tek başına orada çok zorlanırsın, yapamazsın, başına bir sürü şey gelir vesaire vesaire dedikleri için hatta oraya daha önce gidip gelen gezgin dostlarımdan duyduğum için hep böyle bir vazgeçtiğim ama artık bu senenin planına koyduğum bir Madagaskar hikayesi var. Madagaskar'da tek başına gittin. Nasıl bir yolculuktu Madagaskar yolculuğu?
Madagaskar için aslında tek bir cümle söylenebilir. Ya bir yol bul ya bir yol aç. Evet. Çünkü Madagaskar'da yol yok. Madagaskar'da gerçekten yol yok. Kötü yol demiyorum dikkat edin. Yani benim gibi hani dünyada saçma sapan düşünebilecek her türlü ki ben hani racing yarışırım. Kullanamadığım bir alet yok yani çok ciddi severim vesaire. Ama bu işte aslında hani en verilecek bence en büyük tüyolardan bir tanesi var. Bir kere bu hani yalnız oraya gidilmez benim en sevdiğim şey.
Benim de.
Yalnız kadın halinde gidilmez bu diğer büyük bir saçmalık. Çünkü çok rahatlıkla söyleyebilirim ki ben hani olabilecek Afrika'da dahil en saçma sapan pek çok yerde gönül rahatlığıyla tam tersi bir erkeğin başına pek çok şey gelebilirken bir kadın olarak büyük bir konforla her zaman dolaştım. Madagaskar'da yine ben tabii harita Madagaskar ne tatlı falan diye bir gözlemlerken orada tabii görüyorsunuz harita üstünde bir yol var müthiş. Bir yandan da tabii okuyunca araştırınca kim nereye gidiyor. Madagaskar'da tabii kim nereye gidiyor öyküsü yok çünkü kimse gitmediği için bilmiyorlar da çok. Ama böyle bir tip hani benim ilgilendiğim şeyler işte yok kaya tırmanışı bir şey bir yerden atlama zıplama yerleri vesaireler tabii çok şelaleler ve benzer şeyler diyor. Ben tabii haritada çok rahat kendime kuzeyde birkaç destinasyon, güneyde birkaç yer. Oradan da süper marşus yaparım bir program yaptım. Kuzeyde de daha ilk günden klasik burçak hareket. Oradaki lokal birisine ya sen aslında bu senin kuzen buzen senin arabayla beni bir aşağı indirirsiniz gibi. Madagaskar dilinde tabii yani ben biliyoruz tahmin edeceğim üzere bütün dillere hakim. Şüphesiz ki her şeyi gören ve bilendir. Madagaskar dilinde onu ikna ettim. Ama inatla adamla biz konuşuyoruz. O da bana haritanın üzerinde diyor ki ya diyorum çok güzel çünkü kilometreyi görüyorum ben Türkiye hesabına belirli kilometrede belirli bir mesafeye gidebilirsiniz atıyorum 300 kilometreye buradan İzmir'e bir şeye gidersiniz diyor. Bana göre 3-4 saatte gidecek bir yolu adam asla gidemezsiniz diyor. Ya diyorum niye gidemeyeyim? Çünkü benim işte 4 gün vermişim Madagaskar'a bana göre çok mesela. Adam diyor ki biz 4 güne hani bizim 100 kilometremizi gidemeyeceğimizi savunmaya çalışıyor bana. Sonra anlaşıldı ki Gerçekten de o yol yok.
Yol yani yok, ona, yani keçi yolu var, patika var.
Evet yani ona keçi, keçi ya da patika yolu bile denenemez. Yani oraya herhangi bir bence giden bir cismin olduğunu zannetmiyorum ben. Ama ona rağmen dediğim gibi hani insan motivasyonla yürür. O yol yok denilen yerlerin tabii akşam seyahat etmek istemiyorlar. İşte bu tip böyle soyulma ve benzer şeyler yüzünden. Biz akşam da seyahat ettik tabii, yani klasik hani bir şey olmuyor tabii ki bize, ben haneyle korunduğum için. Ama bahsettiğim bölgelere gittiğinizde hayat hep öyledir. Ödülünü verir. Ve ben bu tip böyle başkalarına ya ne işim var dedikleri o yerlerin hepsinde hep karşıma çıkan manzaralarla sanki elimde koymuş gibi, yani böyle bir şey gidiyorsunuz, buradan sağa dönelim ben diyorum mesela, harita yok, bir şey yok çünkü telefon falan çalışmayan bir yer. Sağa döndüğünüzde görüp görebileceğiniz en güzel şelale. Hmm. Ödül veriyor. Evet. O yüzden Madagaskar asla atlanmamız gereken yerlerden biri.
Hindistan'da bu söylediğini çok yaşadım ben özellikle. Doğru. Üç kere Hindistan yolculuğu yaptım. Üçü de birbirinden efsaneydi. Ve sonuncusu tam da böyle bir şelaleyle buluşturdu beni.
Hediyeler.
Hediyeler. Doğru söylüyorsun. Ya acayip güzel bir sohbetti.
Benim için
kere
öyle.
Seyahat etmeyi çok özledik. Seyahat eden insanlarla seyahat konuşmayı çok özledik. Belki pandemi boyu bunu yaptık ama senin gibi çok enteresan yerlere giden, doğal yaşam düşkünü, korkusuz, ben yola çıkarım, yol arkamdan gelir, yol önümde açılır diyen insanlara bayılıyorum. O yüzden geldiğin için çok teşekkür ederim. Seni tanıdığım için de çok mutluyum. İyi ki geldin, iyi ki sohbet ettik. Yeni seyahat planı var mı? Son olarak onu sorayım.
Şimdi az önce
planın da yoktur ama
az önce dediğim gibi bana seyahat planı sormak hiç hoş olmaz. Benim yarınım bile planlı değil. Bu sonsuz bir açıklık anlamına gelir. Hani ya şunu görmek ister miydinlik bir şey de hiç yok benim zihnimde. Çünkü ben onu görmek ister miydim, o fikir geldiği anda ben zaten orada oluyorum. O yüzden ama şeye katılıyorum. Bu tabii güzel tarafı, bence pandemi pek çok insana, alabilene çok güzel mesajlar verdi.
Doğru.
En azından burada kendi konfor alanlarında rahat olduklarını düşündükleri hayatın aslında ne kadar sanal olduğunu.
Doğru.
Ve bizim hani çok ütopik olarak baktıkları zaman bizim yaşadığımız hayatların aslında ne kadar yaşanabileceğini. Tabii ki hani evinize benim gibi 117 bin tane hayvan alın, bitki alın, bir şey alın demiyorum ben. Ama şunu diyebilirim ki seyahatlerle ilgili. Hmm. Farz edin ki biz insanlar birer yelkenliyiz ya da motor yatız ama yüzen bir cismiz biz. Biz marinaya bağlı olmak için doğmadık. Bu tip bir donanımınız varsa, ay ben rüzgarımı yerim, rüzgar yersem dalgada bir şey mi olurum? Dur ben buraya koyayım. Bizim danışmanlık yaptığımız gruplardan biri marina mesela. Bakıyorsunuz içeride tekne var, içinde klima var. Ya yerleşik düzene o kadar alışmış. Doğru. O yüzden insanın kendi doğasını unutmaması lazım. Onun için her şekilde yol gideni sever ve çok iyi gelir her zaman. Onun peşinden koşanlar da birbirlerini anlarlar. Hiç birbirlerini görmemiş olsalar bile biz hangi ruhla hareket ettiklerini biliriz. Daha da fazla olmamız gerekir bence.
Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin.
Ben teşekkür ederim.
İnşallah bir gün birlikte seyahat ederiz.
İnşallah.
Teşekkürler.